Görünmez Kentler, Italo Calvino. Birinci kaset, ikinci yüz, sayfa 28. Ancak bütün cazibelerin ötesinde, bilim, edebiyat, felsefe etkileşiminde de İtalyan geleneğine gizil ve köklü bir bağlılık duyar Calvino. Bilim adamı Galileo'nun dünyaya bakışını yönlendiren ülkü de edebiyat kültürüyle beslendi. Öyle ki bu bağlamda bir Aristo, Galileo, Leopardi zinciri kurabiliriz. Dante, edebi sözcüklerle bir evren imgesi kurmaya çalışmıştı. İtalyan edebiyatının Dante'den Galileo'ya geçen en yakıcı tutkusuydu bu. Edebiyat yapıtının dünyanın ve bilginin haritası olması, tanrı bilimsel, kurgusal, ansiklopedik veya düşsel alanda olsun, hep fiziksel bilgiden yola çıkan bir edebiyat, bütün Batı edebiyatında da var olmasına karşın İtalyan edebiyatında çok baskın olan, onu diğer edebiyatlardan çok farklı, güç ama bir o kadar tek kılan bir tutku. Bu özelliğin son birkaç yüzyıldır unutulmuş olması İtalyan edebiyatının önemini azalttı. Şu günlerde izlediğim yolun beni yeniden İtalyan edebiyatının bu zengin yatağına doğru götürdüğünü duyuyorum. 1980, 186, 187. 1960'ların ortasında Calvino, gerçeğin kaypaklığı ve göreliliğini açıklayabilecek sınanmış bütün tanımsal ve anlatımsal araçların, biçimsel çözümlerin yetersizliğinin bilincindedir artık. Yapısalcılık ve gösterge bilim, ikliminin yeni bir boyutta algılandığı evrene, insan ve edebiyat kavramlarına, bunların iç dinamiğini açar yazısını. Her şeyi yeniden yaratabileceği bir sıfır noktası seçerek tarih ve coğrafyanın dışına çıkar. Oscar Wilde, yaşamının hangi anında olursa olsun, insanın tüm geçmişinin, tüm şimdisinin ve tüm geleceğinin bizzat kendisi olduğunu söylerken, Marco Polo'nun görünmez kentlere yaptığı zaman ötesi yolculuğu anlatır sanki. Efesli Heraklet de, insanın yazgısı kişiliğidir demiş ve aynı sürekliliği vurgulamıştı. 1965 sonrası Calvino edebiyatında da, zaman ve mekanın dışında, düşsel atlaslarda, anı ve arzularda sınanan özgürlük tutkusu, kimlik arayışı, göstergeler arasında bir gösterge olmaktan öteye gidemeyen insanın var olma çabaları kesin bir seçim olacaktır artık. Özgür imgelemin bedeli haline gelen zaman ve mekandan kopmuş bir varoluş karşısında duyulan dehşet duygusu, Calvino'yu Borges labirentine yaklaştırmaktadır ağır ağır. Kozmokomik öykülerin 1965 ilk öyküsü, Uzayda Bir İşaret'te, QFWFQ, evrenin oluşumu sırasında bomboş uzayın bir köşesine işaret koyar. Milyonlarca ışık yılı sonra tekrar döndüğünde onu bulamayacak, müthiş bir yitmişlik ve karamsarlığa yuvarlanacaktır. Bu karamsarlığın nedeni özgürlüğünü bulur bulmaz insanın bu özgürlüğe de yabancılaşmasıdır. Bir göstergeler dizgesine dönüşen evrenin kurulmasına insanın da katkısı olmuş, özgürlüğünü uzaya yaptığı bir işaretle nesnelleştirerek dünyayı bir nesneler denizine çevirmiştir. Kendi işaretiyle dış dünyaya açılıp gene o işarette yabancılaşan insanın kimlik krizi, Leopardi'nin hiçlik ve sonsuzluk sancılarını çağrıştırırken diyalektiğin işlevini de reddeder. Bir referans noktası saptamanın hiçbir yolu yoktu artık. Galaksi çılgınca dönüyordu. Ama ben bu dönüşleri sayamaz olmuştum. Herhangi bir yer ilk hareket noktası olabilirdi. Diğerlerini örten herhangi bir işaret benimki olabilirdi. Kendi işaretimi bulmanın bir anlamı da olmayacaktı. Zira işaretler olsa da olmasa da uzay yoktu. Belki de hiç var olmamıştı. Calvino 1988-50. Kendi simgesini simgeler arasında yitiren QFWFQ'nun uzayın varlığından şüphe etmeye dek varan hiçlik korkusu ve yalnızlığı, imparatorluğunu görünmez kentlerde tanımaya çalışan Yüce Han'ın hüznünü anımsatır. Tüm amblemleri tanıdığım gün nihayet imparatorluğuma sahip olabilecek miyim diye soran imparatora Marco'nun cevabı acımasızdır. Hiç heveslenme hünkârım. Çünkü o gün sen kendin amblemler arasında bir amblem olacaksın. Calvino için bir sonraki aşama Umberto Eco'nun Lector in Fabula ilkesini benimsemek ve yazarla okur arasındaki gönderen alan ilişkisini değiştirmek oldu. Kesişen yazgılar şatosu için Segre şöyle diyordu. Calvino, okuru iletişim zincirinin ucundaki konumundan koparıp aldı. Onu anlatıcı ile aracısız bir ilişkiye soktu. Melle 1980-145. Bir deste tarot kağıdı, propla Gremias'ın izinde mozaik bir roman kurguluyor, okuru masalın yazarı kılıyordu. Tarot destesi, her kartın çoğul anlamı ve üzerindeki sayı ile bir göstergeler dizgesi oluşturan ve imgelemi doruğa çıkaran binbir öykü yaratabilecek bir makineydi. Her figürün anlamı tıpkı sözcükler gibi içerikleriyle sınırlıydı bu kurguda. İçerik ise her kişinin kendi öyküsünü anlatmak için kartlarla kurduğu mozaikten oluşuyordu. Romanı kurgulayacak bir makine düşü gerçekleşmişti. Eğer arada ben olmasaydım ne yazardım? Şu beyaz kağıt ve kimsenin yazmasına gerek kalmadan biçimlenen ve sonra yok olup giden sözcük ve öykülerin kaynaması arasında ben o rahatsız perde girmeseydi. Osola 220. Yazarı dışlayan ve özgürce işleyen bir kurgunun tarot kağıtlarıyla yarattığı çoğul yaşamlarda insanın kendi yazgısını okumaya çalışması müthiş bir yabancılaşmaydı. Amerika derslerinin çokluk bölümünde Calvino, bu ve bundan sonra gelecek romanı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcuyu hiper roman örnekleri olarak tanımlar ve Borges Edebiyatı'nın olasılıklar ağı modeliyle açıklar. Amacım 10 roman başlangıcı şeklinde yoğunlaştırmak suretiyle romansal olanın özünü vermekti. Her başlangıç ortak bir çekirdekten çıkarak çok farklı biçimlerde gelişir ve her biri hem onu belirleyen hem de onun tarafından belirlenmiş bir çerçeve içinde hareket eder. Anlatılabilecek şeylerin potansiyel çoğulluğunu örneklemek diye tanımlayabileceğimiz bu ilke bir başka kitabımın Kesişen Yazgılar Şatosu'nun da temelini oluşturur. Bir tarot destesindeki kartlar gibi olası birçok anlamı içeren görsel ögelerden hareket ederek anlatıları çoğaltacak bir tür makine olmasını istedim bu kitabın. 1989-117. Romansal olanın eski sağlam yapısı çözülmüş, yapboz dağılmıştır. Artık tek geçerli kurgu, şeylerin ve dokunulabilir nesnelerin kurgusu olabilir. Romana olay örgüsü ve biçimsel model verecek tek şey yapbozdur. Kitabın girişinde Calvino bunu açıkça söyler okura. Sakın yeteneğimle büyülenme. Benim marifetim değil bu. Bir sürü yazarı ve bir sürü gösterge bilimciyi taklit ettim. Benim becerim, çağdaş romanı bütünlüğü içinde ele alarak, ondan bana geçen öneri ve dürtüleri aktarmayı bilmek oldu. Yarıda kesilen bu 10 roman girişiyle, okuma sorunsalını da irdeler Calvino. Bu noktada Barthes'i anımsamak yararlı olabilir. Aslında okuma bir bireysel dil işidir. Okuma, anlamları bulmak, onlara bir ad vermek demektir. Ancak adlandırılmış bu anlamlar diğer adlara taşınırlar. Adlar birbirini çağırır, kümelenir ve onların kümelenmesi yeni bir adı talep eder. De Malak 98. Okuma, birini diğer bir kişinin, bir metnin veya benin karşısında koymak değildir. Barthes, bütün çağdaş yazarlar gibi şu noktada ısrar eder. Metne yaklaşan benin, kendisi diğer metinlerden sınırsız, daha doğrusu kaynağını yitirdiğimiz şifrelerden oluşmuş bir çoğulluktur. De Malak 98. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'da bazı bölümlerin birkaç kez yinelenmesi de amaçlıdır sanki. Bu romanın kahramanları okur ve kadın okura bir ciltleme hatası gibi görünür. Bu jest, metnin çoğulluğuna kolayca açılabilmek ve ilk okumada gözden kaçan anlamları yakalayabilmek için okumanın bir yeniden okuma olmasını öğütleyen Barthes'i anımsatır gene. Metni bir tüketim nesnesi haline getiren ideolojinin dışına çıkmalı. Metinle bir oyuna girmeliyiz. Zira böyle bir okuma onu farklılığı ve çoğulluğu içinde çoğaltacak, yani onu içsel kronolojisinin dışına çıkaracaktır. De Malak 99. Bu bir çoğalma oyunudur. Şöyle devam eder Barthes. Metni ikinci kez okuyorsak bunun amacı bir oyundur. Amaç gösterenleri çoğaltmaktır. Herhangi bir son anlama ulaşmak değil. Palomar'da Calvino dünyayı betimlemeye yönelir. Daha görünmez kentlerde nesnelere karşı duyduğu güvensizlik insanı suskunluk ve eylemsizlikle kilitliyordu. Görünmez kentlerde yalan sözlerde değil şeylerdedir demişti. Ancak dış dünya hep oradaydı ve sözcüklerden bağımsızdı. Sözcüklere indirgenemez, hiçbir dil, hiçbir yazı onu tüketemezdi. Betimleme nesnelerin özüne varmada bir çözüm olabilir miydi? Palomar gözler, betimler, sorgular ve sınıflandırır. Tatildedir, kumsalda, uzakta bir dalganın doğduğunu, büyüdüğünü, yaklaştığını, biçim ve renk değiştirdiğini, kendi üstüne kapandığını, kırıldığını, yok olduğunu ve sulara karıştığını görür. Bu noktada yapması gereken işlemi tamamladığı kanısına varabilir ve çekip gidebilir aslında ama gitmez. o dalgayı diğer dalgalardan ayırmak ister ve anlar ki bir dalgayı onu izleyen, onu iter gibi görünen ve onunla birleşen dalgalardan ayırmak ve sınırlamak olanaksızdır. Evren ve insan, doğa ve onu betimleyen dil, insanın bütünlüğü ve gerçeğin çoğulluğu arasındaki gizli ilişkiyi arayışı ile Valéry'nin Monsieur Teste'nin Bay Kafa benzer. Dünyanın karmaşıklığı ve anlaşılmazlığı karşısında bütünlüğünü yeniden kurmaya, kendi varlığına anlam vermeye çalışır. Hiç konuşmaz, dalgaların, otların, kuşların alfabesini çözmeyi dener yalnızca. Yaşamaz, kendi yaşamını seyreder. Bu durallığıyla romanın eylemden yoksun bir beyin romanı olduğunu söyleyenlere Calvino, "Evet, Palomar bir eylem adamı gibi görünmez ama alışverişe çıkar, bu da önemli." türünden bir karşılık veriyordu. 1984'te Calvino'nun dikkati tuhaf sergilere, heykellere, koleksiyonlara çevrilir. Palomar'la başlayan, ideolojik yüklerden ve özü ele geçirmeye çalışan nesnellikten arınma çabaları, nesnelerin el değmemişliğine ulaşmaya yönelir. Dünya, izlerin, doğal ve doğal yapısı nesnelerin tüm somutluğu içinde göründüğü yerdir. Göstergelerin dilini öğrenmeye, geçmişini aramaya koyulur. Hüzünlü, belki de mutlu kum koleksiyoncusunun tuttuğu güncenin şifresini çözerken, yaşamım boyunca peş peşe dizdiğim o sözcükler kumunda ne yazılı olduğunu sorgulamaya başladım. O kum ki şimdi yaşamın kumsalları ve çöllerinden çok uzak görünüyor bana. Belki kumu kuma, sözcükleri sözcüklere hapsederek paramparça ve aşılmış bir dünyanın orada hala nasıl ve ne ölçüde bir temel ve model bulabileceğini anlayabilirdik. Bonura 113. Calvino kumu kuma, sözcükleri sözcüklere hapsetmekle, yazıyla da olsa tarihin kaotik devinimine müdahaleyi reddediyor, doğal, toplumsal ve tarihsel olayları kaydetmekle yetiniyordu. Diyalektik donmuştu. 1945'lerin özgürlük coşkusunda doğan ve erken gelen düş kırıklıklarıyla tarafsız bir alaycılık ve derin bir mit perspektifi içinde soyuta yönelen Calvino edebiyatı hiçbir şeyi kuramsallaştırmadı, yalnızca uyguladı. Soyut düşünce adamlığına, bilim adamlığına soyundu. Öznel bir kişilikten arınmışlık geleneği kurdu. Sanatın gelişmesini kişiliğin sürekli yok edilmesi olarak algıladı. Acı çeken insan ile yaratan akıl arasındaki ayrımı anlattı. Soyutlaştıkça karamsarlaştı. Yarım kalan jaguar güneş altında da beş duyumuzun ilkel güdüler olduğunu, bu güdülerin tarihin bütün kurallarını çiğnediğini, insanlık bu duyuların tutsağı oldukça üstün bir uygarlık kurmanın sadece bir düş olduğunu söylüyordu. Ama sözünü bitiremedi. Siena'da bir beyin ameliyatı sonrasında bir ara ayılır gibi oldu. Gövdesinden çıkan serum tüplerine bakarak "Kendimi bir avize gibi hissediyorum," dedi ve öldü. Harvard Üniversitesi'ne Norton konferansları için davet edilen ilk İtalyan olacaktı, olamadı. Görünmez kentler. Görünmez kentleri hazırlayan Paris yıllarında Calvino'nun kafasını ve yazı masasını meşgul eden iki önemli adam vardı. Quesnau ve Fourier. Calvino ikisini de İtalyanca'ya çevirdi. İkisi için de yazdı. Önce edebiyatın dili ve metni silah çekerek yerleşik biçim ve değerlere baş kaldırdığı bir dönemde Calvino'yu inatçı berrak bakışlı Fourier'e en az Aristo kadar deli, bu toplum simyacısına bunca çeken şey neydi? Quesnau ve Barthes da Fourier'in düşünceleriyle ilgileniyorlardı. Breton, Charles Fourier'e odlarda onu gerçeküstü devrimin babası ilan etmişti. Belki de Paris'te biriken öfke, farklı bir dünya özlemiyle eski ütopyaları karıştırıyordu. Eski miydi Fourier? Calvino, 20. yüzyılın ikinci yarısında Fourier'i yeniden okumak, önce edebiyatın tarihini, Breton ve Quesnau'yı, Klasowski ve Blancot'u, Butor ve Barthes'ı tekrar kat etmektir diyordu. Ossola 232. Calvino, Fourier için genel başlığı altında 3 yazı yazdı. Aslında ütopyayla hesaplaşıyordu. Biçimsiz, başsız sonsuz, topos kaygısından uzak, yersiz yurtsuz, zerre zerre bir ütopya inancıyla ütopist Fourier'den uzaktı. Cyrano'nun, Restif de la Breton'un vizyoner ütopyalarını yeğliyordu. Ütopyayı Einstein'cı fizikte parçalanmış birinin, Fourier'lerin işi neydi? Bir mutluluk ve düzen mimarıydı Fourier. Müthiş bir yöntem ve sınıflandırma bilinciyle dünyaya alternatif bir tasarım önermiş, onu tüm ayrıntılarıyla düşlemişti. Bu tasarımı Calvino düşler ve sibernetikte yeniden çizdi. Benim gözümde Armoni dev bir arzu düzenleyicisi, Falanç ise serilerin kusursuzca bir araya gelebilmeleri için gerekli hesapları yapan ve hiç durmadan çalışan bir bilgisayar, tüm yaşamı boyunca Fourier, delikli kartlar üzerine insan soyunun mutluluğunu gerçekleştirecek verileri bulmak için uğraştı. 1980-236. Falanca yüklenen ana veri Eros'tu. Calvino, Fourier'in olağanüstüyle aritmetiğin müttefikliği olarak tanımladığı düşü, Eros'un sibernetikle müttefikliğinde yeniden kurdu. Kültürün erotikleştirilmesi, göstergelerle anlamlar, mitlerle ideler arasında oynanan düşsel mutluluk bahçelerinin kapılarını arayabilecek bir oyundu onun gözünde. Edebiyatın can damarıydı bu oyun. Michael Tornier'in Cuma adlı kitabında Robinson'un adıyla yaşadığı o müthiş cinselliği anlatıyor. Bilinçli ya da bilinçsiz, görünmez kentlerin ham maddesini açıklıyordu. Ancak bu çiftleşme oyunu olabildiğince uzaktan oynanmalı, düşle gerçek arasındaki karşıtlık ve uzlaşmazlık asla yumuşamamalıydı. Görünmez kentleri gösterge ve anlamlara, mitlere ve gökyüzüne, idealara bağlayan cinsellik düğümleri atılıyordu. Eros'la sibernetik, tüm uzlaşmazlığı ve karşıtlığı içinde görünmez kentlerin dişil adlarını sayılarla şifreleyerek evreni düzenlemeyi mantıksal fantastik bir makineye bırakacaktı. Özgür aklın ürünü bir düş makinesinin gerekliliğine inanıyorum. Kendimizi tanımlayabileceğimiz şeyleri çoğalttığı, başka değerler ve başka ilişkilere göre bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş bir dünyanın mutlak farklılığını, kısaca kent olarak ütopyayı kısır seçimlerimiz arasına kattığı ölçüde, tabii katıyorsa. Bizim kuramayacağımız ama onu düşleme, her şeyiyle düşünme yetimizde kendisini parça parça kuracak, kendisinde yaşamamızı değil, bizde yaşamayı talep ederek bizi ütopyadan farklı, iyi ya da kötü, bugün yaşanabilir bütün kentlerin ötesinde yeni içsel ve dışsal koşullanmaların karşısında doğan, üçüncü bir kentin olası sakinleri yapacak bir kent bu. Calvino, 1974-4. Bu satırları aldığım Hangi Ütopya başlıklı yazı, Fourier adının arkasında kent olarak ütopyayı irdeler. Altın çağa dönüş bir kaçış mıdır? Deli miydi Fourier? Calvino 10 yıl önce de Aristo ile hesaplaşmıştı. Aristo'ya duyduğum sevgi kaçış mı? Kaçış, diyordu Calvino. Esaretimizi her cümlesiyle biraz daha perçinleyen dünya tanımlarının tutsaklığından kaçmak, arzu dünyamıza biçim verecek başka bir kodlama, başka bir söz dizim, başka bir sözcük dağarcığı önermektir. 1980-252. Görünmez kentlerde bunları önerdi Calvino. Karşıtlıkların erotik cazibesini koruyarak evreni zengin kesimli bir kristalin içine kapattı. QFWFQ'nun kristal dünya düşü, görünmez kentlerde bir yapıya dönüşüyor, evreni başka türlü okutacak yeni bir alfabe hazırlıyordu. QFWQ şunu demişti. Kristal bir dünya düşledim o zamanlar. Düşlemedim, gördüm onu. Yıkılmaz, buzul bir kuvars ilkbaharıydı. Tümel bir kristal düşlüyordum. Hiçbir şeyi dışarı sızdırmayan bir topaz dünya. 1967-73. Kesin çizgileri ve üçgen yüzeyleriyle paramparça bir bütünün simgesi kristal, titiz kesimi ve ışığı yansıtma yeteneğiyle ve en ilkel biyolojik varlıkları andıran doğma ve büyüme özellikleriyle mineral dünya ile canlı madde arasında bir köprü olabilirdi. Calvino 1989-69. Calvino, Venedik'i 55 kente bölüştürerek kristalin yüzeylerine dağıttı, bir ayna ve ışık oyununda birbirini diğerinde yansıtıp kırarak olasılıkları çoğalttı. Milani'nin 1990-27 sözleriyle görünmez kentler çoğul ve bölük pörçük bir zaman duygusunu, dizgelerin dizgesi bir dünya imgesini, sonsuzluk ve boşluğun verdiği baş dönmesini duyurmak için kendisine bir biçim seçmişti. Kristal bir labirent. Labirente kafa tutmanın tek yolu yeni bir labirent kurmaktı. Labirenti pitoresk nedenlerle değil bir gereklilik olduğu için seçmişti Borges. Onun için labirent bir hayret ve şaşkınlık simgesiydi. Evrenin ve felsefenin zaman ve kimlik sorununun karşısında yatışmaz bir şaşkınlık duymuştu her zaman. Ancak bu sorun çözülmemeliydi. Çünkü o zaman her şeye sahip olur, her şeyi bilebilirdik ve yazık olurdu. Zira metafizik ve felsefenin ölümü olurdu bu. Kamp, 1980-31. Calvino, labirentin işlevini Hans Magnus Eisenberg'in Çağdaş Edebiyatı Topolojik Yapılar adlı kitabından ödünç aldığı birkaç satırla açıklar. Doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir. Labirent, içine giren kaybolsun ve dolaşsın diye yapılır. Ama labirent o aynı kişiye yeni bir plan çizmesi ve labirentin gücünü yok etmesi için bir baş kaldırıyı da düşündürür. Bunu başardığı takdirde insan labirenti yıkacaktır. Onu boydan boya geçen biri için labirent yoktur. 1980-179. Calvino için yeni bir labirentin tek güvenilir mimarı edebiyattır. İnsan ile hakikat arasındaki ilişkiyi onarılmaz bir biçimde bozan, sözcükleri anonim, anlamları kaypak kılarak anlatım araçlarının tüm sivriliklerini törpüleyen, sözcüklerin yeni durumlarla karşılaşmasından doğabilecek kıvılcımları söndüren tüketim ideolojisi ve kitle kültürünün, dili de etkisi altına alan bu salgın hastalığın yayılmasına karşı koyacak, antikorları ancak edebiyatın, belki de yalnızca edebiyatın üretebileceğini savundu her zaman. Hastalığın imgelere, insanların yaşamına, ulusların tarihine bulaştığından bütün tarihleri biçimsiz, rastlantısal, karmaşık ve başsız bir sonu kıldığından yakınıyordu. Benim rahatsızlığımın nedeni, yaşamda varlığına inandığım biçimin yitmesi, bu kaybın karşısına algılayabildiğim tek savunuyu koymaya çalışıyorum. Bir edebiyat ideası. 1989-59. Tarih ve mekanın dışında bir edebiyattır bu. Borges'in seçtiği çıkış noktasını, yani tarihçilerin zamanını, coğrafyacıların mekanını sondan başa kat etmeyi seçen ve Kenao'nun evren doğumunda basit dünyaların matematiksel modelleriyle tarih öncesine yönelen bir edebiyat. Bu torun dünyanın ortasına açtığı görüngüsel labirentin, Gadda'nın spiral dil labirentinin, Borges'in içinden çıkılmaz kültürel imgeler labirentinin bir sentezi. Borges'in özel bir yeri vardır Calvino'da. Edebiyat dünyasında kristalin görkemli geometrisine ve tümden gelimli düşüncenin soyutluğuna karşılık gelen yapıtlar yaratarak Valeri'nin imgelemde ve dilde kesinliği hedefleyen estetik idealini tam anlamıyla kimin gerçekleştiğini söylemem gerekirse hiç tereddütsüz Borges derim. 1989-155. Peki neden Borges? Çünkü onun her metni evrenin bir modelini ya da evrenin bir simgesini içerir. Sonsuzluğu, çoğulluğu, şimdiyi ya da dönüşümlü zamanı. Marco Polo'nun düşünceyle gidip ördüğü kentleri anlatan her kısa metinde evrenin bir simgesi ya da bir modelidir. Bu mikro modeller, anılar, arzular, göstergeler, takas ve gözlerle, adlar, ölüler ve gökyüzüyle kurdukları ilişkide incelik, süreklilik ve gizlilik kazanıp tam 5 kez çoğalarak kristalin güven mimarisinde bir bütünlük ararlar. Görünmez kentler sonsuzlukta, çoğullukta ve tarihsiz bir zamanda yaşanan bir kimlik krizidir. Kristal geometrisinde aranan bu çok parçalı bütünlük Valeri'yi anımsatır. Bütünsel görüngü dediğim şeyi, ilişkilerin, koşulların, olasılıkların ve olmazlıkların tümünü aradım, arıyorum, arayacağım. Calvino 1989-155. Calvino da bütünlüğe buna benzer bir tanım getirir. Bugün gizil güçlü, sanısal, çoğul olmayan bir bütünlükten söz edilemez artık. Aynı yer. Bu tanımı kuran üç sıfat da evrenin gizli şifresini zorlamada edebiyatı üçlü bir ekip çalışmasına çağıran örtük bir mesajla yüklüdür. Felsefe, edebiyat ve bilimden oluşan bir manager trois önerir Calvino. Bu paramparça ve gizil güçlü bütünlüğe, karşıtlıkların sivriltilmesi, bilinen her şeye yeni sorular sorularak her şeyin krize sokulması ve gerçeğin çarpıtılması ile ulaşılabilir ancak. Bu soruları felsefe sormalıdır. Şöyle der Calvino. Edebiyatla felsefe arasındaki karşıtlık çözülmemeli. Bu karşıtlık her an sürekli, her an yeni görülürse sözcüklerin canlılığını yitirerek üzerimize bir buz kütlesi gibi kapanmasını önleyecektir. 1980-151. Felsefi anlatı, fantastik anlatı ve gotik romanın bilinçaltına musallat olan görüleri zincirden boşalırcasına ortaya döktüğünü, felsefe ile edebiyat arasındaki yeni ilişkiyi Lewis Carroll'a borçlu olduğumuzu, bu ilişkinin imgeleme bir dürtü olarak felsefenin tadını çıkaran Kenao, Borges, Arno Schmidt gibi ustalar doğurduğunu anlatır Calvino. Felsefe ile edebiyat arasında sonsuz bir savaşın sürmesinden yanadır. Felsefeye karşı açılacak gerçek bir savaş, berrak bir alaycılıkla, aklın acılarıyla, biz İtalyanlar hemen Leopardi'nin diyaloglarını düşünürüz veya zekanın saydamlığıyla, Fransızlar hemen Monsieur Teste'ni düşünürler ya da aydınlık evlerimize musallat olan hayaletler yaşama çağrılarak sürdürülebilir. 1980-155. Bu savaşın ortaya çıkardığı yoğun enerji tüm ağırlığından kurtulmalı. Valeri'nin deyişiyle kuş gibi hafif olmalıdır. Tüy gibi değil. Hafifliği kesinlik ve belirliliğe yaklaştırıp belirsizlik ve rastlantıdan uzaklaştıracak araç bilimdir Calvino için. Bilimin göğüslediği sorunlarında edebiyatınkinden pek farklı olmadığının farkındadır aslında. Bilim de edebiyat gibi sürekli krize sokulan dünya modelleri yaratır. Tüme varım ve tümden gelin yöntemleri dönüşümlü olarak kullanılır. Ancak kendi diline ilişkin yerleşik kuralları nesnel yasalar olarak almamaya özen göstermelidir. Bu durumla baş edebilecek bir kültür, bilim, felsefe ve edebiyat sorunsallarının sırayla ve sürekli olarak krize girmesiyle yaratılabilir ancak. 1980-154. Tüm ağırlığıyla dünyanın ve insanlığın üstüne çökmüş, ağır, şiş ve gergin imparatorluğuna baktıkça rüyalarında uçurtmalar kadar hafif kentler, dantel gibi delikli kentler, cibinlikler gibi saydam kentler, yaprak damarlarına, el çizgilerine benzer nervür kentler gören Kubilay'ın bu hafiflikte büyüme özlemi Calvino'nun bilime yönelmesiyle gerçekleşir. Çünkü onun aradığı hafiflik imgeleri şimdinin ve geleceğin düşleri gibi yok olup gitmemelidir. Edebiyatın sınırsız evreninde dünya imgemizi değiştirebilecek yepyeni veya çok eski yollar, üslup ve biçimler açılır önümüzde her zaman. Ama edebiyat sadece düş peşinde koşmadığım güvencesini bana veremiyorsa, o zaman içinde her türlü ağırlığın çözülüp dağıldığı hayallerime gerekli besini bilimde ararım. 1989-9. Donanım, yazılım ilişkisinde ağır dünyayı elektronik bitlerin yönettiğini söyleyerek hafiflik kavramının 2000'li yıllar için taşıdığı önemi vurgular Calvino. Görünmez kentlerde bu kavramla sayıların hafifliğinde nesneleri tüm ağırlığından kurtaracak, kuş gibi hafif bir kitap yazacaktır. Görünmez kentlerin Calvino'nun yapıtları arasındaki yeri ve önemini belirtmek için sözü Calvino'ya bırakmak daha doğru olacak. Geometrik ussallık ile gördüğüm bir gün yumağına benzeyen insan varoluşunun girifliği arasındaki gerilimi anlatmada bana en büyük olasılıkları tanıyan simge, kent oldu. En çok şey söylediğime inandığım kitabım bugün hala Görünmez Kentler. Çünkü bütün düşüncelerimi, yaşanmışlıklarımı, sanrılarımı bir tek simge üzerinde yoğunlaştırabildim. Çünkü her kısa metnin bir neden-sonuç ilişkisi veya bir hiyerarşi izlemeksizin süreklilik içinde bir diğerine yakın olduğu bir ağ örgüsünde çoğul yollar bulunabilecek ve çoğul sonuçlar çıkarılabilecek zengin kesimli bir kristal yarattım. 1989-70. Michel Butor, bence bir romanın simgeselliği romanın yaşadığımız gerçekten yararlanarak tanımladığı şeyi yaratan ilişkilerin bütünüdür demişti. Daros 32. Calvino sanatının en güçlü eğretilemesi haline gelen kent, Calvino için dev bir kolektif anı, başvurulacak bir ansiklopedi, Marabi 182 gibi daima yanı başımızdadır. Notre Fares'e şöyle diyordu. Kent, adı Kudüs olsun ya da olmasın, apokaliptik düzlemde tek bir yapı veya tapınaktan farklı değil. İncil'in diliyle söylersek kent, bireylerin canlı taşlar gibi yaşadığı çok bölümlü bir evdir. Anagojik düzlemde insan, doğayı içinde yaşatma yetisine sahip, insanın kent ve bahçeleri dünya kabuğundaki küçük sıyrıklardır yalnızca. Ama insan evreninin biçimleridir. Varese 1973-126. Claudio Varese bu kenti Calvino kentlerine yaklaştırıyor ama nedenini söylemiyor. Bana Görünmez Kentlerin 6. bölümünün son satırlarını çağrıştırdı. Bazen de duman dudaklarından çıkar çıkmaz yoğun ve ağır, havada öylece duruyor, başka bir görüntüyü, metropollerin çatıları üzerinde biriken buhar ve kokuları, dağılmayan opak bir dumanı, ziftli yolların üzerine çöken zehirli havayı getiriyordu sahneye. Ne belleğin değişken sisleri, ne de kuru saydamlığıydı bu. Kentlerin üstünü bir kabuk gibi saran yanmış yaşamların yanık kalıntıları, artık akmayan bir yaşam cevheriyle şişen sünger, hareketin hayaliyle taşlaşmış yaşamları donduran geçmişin, şimdinin ve geleceğin tıkanmışlığıydı. Yolculuğun sonunda gerçekten bunları mı buldu Marco? Kubilay böyle inanıyordu. Çünkü anlatıya yön veren ses değil, kulaktır. Kulağısa anılar ve arzular yön verir. Metropollerin mozaik yapısında bizi mitsel kentlere keşiş kılan ve anılarımızı biçimlendiren arzular hiç bırakmaz yakamızı. Kentleri ya onlar kurar ya da korkular. Kentler de düşler gibi bir arzuyu ya da arzunun tersi bir korkuyu gizleyen resimli birer bilmecedir. İnsanla kent arasındaki bu göreli ilişkiyi bir ölüm kalım bilmecesinde damıtır Calvino. Ne arzularım ne korkularım var benim dedi Han. benim düşlerimi ya düşünce ya da rastlantılar oluşturur. Kentler de düşüncenin ya da rastlantının eseri olduklarını sanırlar hep. Ama ne biri ne öteki ayakta tutmaya yeter onların surlarını. Bir kente hayran kaldığın şey, onun 7 ya da 77 harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya verdiği yanıttır. Ya da onun sana sorduğu ve ille de yanıtlamanı beklediği sorudur. Tıpkı Tenabi'nin Sphinx'in ağzında sorduğu soru gibi. Ben görünmez kentlere parça parça karşıma dikilen Venedik'e ne sordum bilmiyorum. Yıkılmaya mahkum surların ve kulelerin gerisinde Kubilay'ın biçimsiz, başsız sonsuz imparatorluğunun incecik telkari çizgilerini seçebildim mi emin değilim. Bitmez tükenmez satranç partilerinde, önümü açtığı atlaslarda o bana ne sordu anımsamıyorum. Bildiğim tek şey her kentin sonsuzluğa açılan ağzında duyduğum haz ve baş dönmesi. Bir de şu var, paramparça bir metnin içinde kaybolmadım, dağılmadım, bütünlüğümü yitirmedim. Zaman zaman bu kitabın bel kemiği eğik yazılar diye düşünmedim değil. Yalnız onları okudum, olmadı. Farkında olmadan aynayı, ışığı kaldırmıştım ortadan. Ne resim kalmıştı ne yapboz kutusu. Bir gün ben de giderim aynanın dibine. Kendim gibi diyemediğimi fark ettim. Kristalin doğurgan yüzeyleri kısırlaşmış, karşıtlığın kavrayıcı büyüsü bozulmuştu. Calvino'nun çokluk dersini yeniden okudum. Özel yapıların değişmezlik ve düzen imgesi kristalle, bitmez tükenmez bir içsel dinamizme karşın küresel bir dışsal biçimin süreklilik imgesi alevin birlikteliğini öneriyordu. Kristal ile alev, insanın gözünü alamadığı iki kusursuz güzellik, zaman içinde iki büyüme biçimi, iki ahlak simgesi, olayların, fikirlerin, üslup ve duyguların sınıflandırılabileceği iki ulam, iki mutlak değerdi. 1989-70. Kristal alev çifti, Bakelard'ı düşündürdü bana. Gerçek imgeler, imgelemin imgeleri ya tekil ya da çifttir. İki imge birleşir, birbirlerinde erirler. Özdeksel imgelem ülkesinde her birleşme bir çiftleşmedir ve üçlü çiftleşme diye bir şey yoktur. Bakelard 130. Görünmez kentleri tekrar okudum. Eğik yazıların kundakladığı bir yangın alevi, kristalin şaşmaz, çetin yapısına yazılmış düz yazıları yalayarak durallığın direncini sınıyordu. Jung'u düşündüm ister istemez. Herakles'ten aktardığı bir cümleyi anımsadım. Yaşam sürekli yanan bir ateş gibi düşünüldü her zaman. Görünmez kentler insan varoluşuna bir biçim önerisiydi. Doğru bir biçim için sorulan bütün sorular yanıtsız kalsa da, bir kabalacının dingin ve bilge ellerinde, sayıların eski biliminde yan yana gelerek öznel bir varsayımlar ormanına dönüşüyordu. Borges'in dediğine göre, İbrani kabalacılar her mümin için ayrı bir kutsal kitap yazıldığını söylemişler. Kuşkusuz görünmez kentler için de geçerli bu. Ben görünmez kentlerde, bellekte yaşayıp metropollerde biten pusulasız bir yolculuğun güncesini okudum. Tanıyamadığı için imparatorluğuna bir türlü sahip olamayan güç simgesi Kubilay Han'ın hüznüyle, kendisine görünmez bir rota çizen çağdaş bir seyyahın yetmişlik ve hiçlik öyküsü, satranç tahtalarında, atlaslarda sınanan bir kimlik, bir özgürlük arayışıydı. Polo'nun görünmez rotasının üstünden koyu, kara bir kalemle geçmek, bu yolculuğa bir anlam yüklemek istedim. Kristali, alevi ve sayıları okudum. Yolcu 55 kente uğruyor, yol aldıkça bir şeyleri tek tek yitiriyordu. Bu sırayı izledim ve 11 duraklı bir 70'lik rotası çizdim. Daha önce sıfır zamanda söylemişti Calvino. İnsan zaman içinde yaşayabilir ama donmuş, dural ve devinimsiz bir geçmişte var olacaktır. Yolculuk, mitos ve anılar da başlar. Her ikisini de bütünlük simgesidir. Ancak ne mitos ne de anılar ayrılamaz. Arzulardan, çünkü yaşadığımız dünyaya biçimini veren arzulardır. Despina'ya bakan deveci bir gemi görür. Gemici ise bir deve hörgücünün çizgilerine benzetir kenti. Çünkü her kent biçimini karşısında durduğu çölden alır. Peki amblemler kataloğu bir dünyayı nasıl tanımalı? Nesneler değil mi yaşamımızı biçimlendiren? Bütün dikkatini göstergelerde yoğunlaştırır yolcu. Ama hiç güveni yoktur onlara. Yalan sözlerde değil şeylerdedir. Peki ya dil? Dile daha da güvensizdir. Aldatmayan dil yoktur. Tanımsal araçların yokluğunda incelir kentler. tüm nesnelliğinden kurtulur, hafifler, incecik iplerden örülü mimariler kurulur. Güvensizdir, ancak bu güvensizliği bilmek başlı başına bir güven kaynağıdır. Otavya sakinlerinin boşluğa asılı yaşamları diğer kentlerdekine oranla çok daha güvenli. Herkes biliyor ki ağ daha fazlasını taşımayacak. Belki de tek iletişim, tek varoluş olanağı takastır. Efemya'da mal ve anıları, Klo'da yaşamayan bir cinselliği, Etiyopya'da yaşamını ve işini takas eder. Ancak her şey ikiye bölünür takasla ve iki sayısında çoğalır. Gerçek ve yanılsamadan oluşan Valdra'da aşağısı ve yukarısıyla kabus ve mutluluğu yaşatan Zemrude, imge daracını bir perspektif içinde çoğaltarak sürüyormuş gibi görünen ve bir kağıt parçası gibi birbirinden ayrılamayan ama birbirine de bakamayan bir ön, bir arka yüzden oluşan Moriana. Ersilya'dan geçerken duvarları yıkılmış, ölü kemiklerinden yoksun, terk edilmiş kent kalıntıları görür. Bir biçim arayan karma karışık ilişkiler örümcekler ağlarıdır takas. Gözler geçmişi aramaya koyulur. Adımlar gözlerin dışında değil, içinde kalan, unutulmuş, silinmiş şeylerin peşindedir artık. Müthiş bir gitmişlik duygusuyla dünyaya sahip çıkmak ister. Adem gibi her şeye bir ad vermeyi dener. Ancak çoğul ve kaypaktır adlar. Hangi ad, hangi şeyin adı bilemez. Hangi kent İrene, anlayamaz. Önemi de yoktur zaten. Çünkü İrene, ortasında durup bakıldığında başka bir kent olacaktır nasılsa. İrene, uzaktan bakılan, yaklaşıldığında değişen kentlerin adıdır. Düşlenen Pirra ise, ayak basıldığı an değişir. Adı konmuş, Pirra, Pirra neyse o olmuştur. Adelma'ya geçer. Ölüler kentidir burası. Kendi imgesini bulduğu yer. Tereddüte düşer. Belki de Adelma ölürken gelinen ve herkesin tanıdığı kişileri yeniden bulduğu bir kent. Demek ben de ölüyüm. Esapya'da canlılar ve ölüler birlikte yaşar. Bu ikiz kentte kimler ölü, kimler canlı bunu anlamanın hiçbir yolu yoktur artık. Yapımı yıllar süren Tejla'ya varır. Kentin projesi yıldız dolu bir gökyüzüdür. Gene gökyüzüne kurulan Perinsia, Entitis hesaplara rağmen bir canavarlar kentidir bugün. Perinsiyalı gökbilimciler zor bir seçimle yüz yüze ya tüm hesaplarının yanlış olduğunu ve buldukları sayıların gökyüzünü betimleyemediğini kabul edecekler ya da tanrıların düzeninin canavarlar kentine yansıyan düzen olduğunu herkese açıklayacaklar. Bu bozgunun ardından sürekli kentlerin o ölümcül labirentine gider yolcu. Pentesilya'dan çıkamayacak, bir limbodan diğerine geçecektir durmadan. Bunun nedenini Sesilya'da rastladığı keçi çobanı anlatır ona. Birbirine karıştı yerler. Artık her biri Sesilya. Eskiden alçak adaçayı merasıydı burası eminim. Keçilerim refüjdeki otları tanıyorlar. Anılarına ve arzularına sarılır yolcu. Anılarıyla gizli kentleri aramayı koyulur. Arzularıyla biçim verir onlara. Hüznün kentlerinde dolaşan ve her kente her saniye varlığından bile habersiz olduğu mutlu bir kent kazandıran görünmez ipliğin ucundan tutar. İyi ve kötü kentlerin bir kör düğüm olduğunu ve kötüler kentinin içinde gizli bir iyiler kentinin saklandığını öğrenir. Calvino'nun önerdiği üçüncü kenttir bu. Enoch ve Babil'de Yeni Atlantis'i, Güneş ülkesini, Armoni'yi bulabilen yolcu varabilir ancak oraya. İlgisiz bir manzaranın ortasında açılan bir aralık, siste yanı veren ışıklar, gidip gelirken rastlaşan iki kişinin arasında geçen bir konuşma yetebilir ona. Oradan çıkıp bir bütünün parçalarını, zaman aralıklarının ayırdığı anları, birinin gönderdiği ama kime ulaştığını bilmediği işaretleri bir araya getirerek kusursuz kenti parça parça kurabilir. Ben görünmez kentlere giderken Marco Polo'nun rotasını izledim. Başka yolcular başka rotalar izleyebilir ama görecekler ki bütün yollar hep aynı bütünlükle bitecek ve kusursuz kent parça parça kurulacak. Marco Polo tek tek her taşıyla bir köprüyü anlatıyor. Peki köprüyü taşıyan taş hangisi diye sorar Kubilay Han. Köprüyü taşıyan şu taş ya da bu taş değil. Taşların oluşturduğu kemerin kavsi der Marco. Kubilay Han sessiz kalır bir süre, düşünür, sonra ekler. Neden taşları anlatıp duruyorsun bana? Beni ilgilendiren tek şey var, o da kemer. Marco cevap verir. Taşlar yoksa kemer de yoktur. Çeviri üzerine. Görünmez kentler İtalyanca aslında çok yakın çevrildi ve bu hiç kolay olmadı. Bunun birkaç temel nedeni var. 1. İtalyanların en güçlü anlatım araçları şiir. Düz yazıyı deneyen bütün yazarlar metafora büyük ağırlık veriyorlar. Görünmez kentlerde sözcükler titizlikle seçilmiş ve çok yoğun. Nüansların hakkını vermek isteyen bir çeviri, insanı müthiş bir çaresizliğe itiyor. Her ince farklılığı en az birkaç sözcükle çevirmek zorundasınız, yoksa yok olup gidiyor. 2. Calvino'nun ilgi adılları ve bağlaçlarla çok yerde 10-20 satıra kadar uzattığı cümlelerin hemen hiçbirini bölmedim. Amacım, labirentini dış dünya insan ilişkisinin zincirleme özelliğiyle kuran Calvino'nun yöntemine ihanet etmemekti. 3. Özellikle dikkat ettiğim bir başka nokta, şiirsellikle yüklü sözcüklerin kalabalığına karşın, sonuçta duygusallıkla dozu, titiz hesaplarla ayarlanmış, spontanlıktan uzak, mesafeli bir yazıyı spontan ve şiirsel kılmamak oldu. Türkçe çevirilerin bu ölçülü ve bilinçli hüznü olabildiğince iyi verdiğine inanıyorum. 4. Calvino, olasılıkları ve çeşitlenmeleri dili kullanarak çoğaltmak istediğinden ve veya ya da amaları çok kullanıyor. Bu durum Türkçe'de estetik bir sorun yarattı. Ancak burada da estetik kaygıları bir yana bırakıp ona sadık kalmayı yeğledim. 5. Görünmez kentler, nesne ile insan arasındaki iktidar kavgasını anlattığından genelleştirici bir üslup benimsenmiş. Çok sık geçen ciao, quello, cosa gibi işaret adılları Türkçe'de olan, olan şey, olan kişi gibi tatsız bir anlatıma dönüştü. 6. Bir de eylem zamanlarının tutarsızlığı konusu var. Zamansal bir yabancılaşmayı aktarmayı amaçladığından birbirini izleyen iki cümle bir süreklilik izlemeksizin ama yazarın bilinçli seçimiyle bir zamandan ötekine akıyor. Eylemi yüklenen kişi de bir o kadar sık değişiyor. Senden bize veya genel bir üslup kullanırken birden sene geçişler oldukça çok. Hiçbirini atlamadım. Hepsini Türkçe metne taşıdım. Calvino, İtalyan şiir geleneğine ve Latin gramer yapısına derinden bağlı bir düz yazı ustası. Ussallıktan uzakta gelişmiş İtalyan edebiyatıyla beslenmesine karşın, çağdaş poetikalara bağlanarak var olmayanı ussallaştırmaya çalışan bir yazar. Yazısının bütün keyfi bu ussallıkta şiirsellik formülünde gizli. Bu zorlu kitabın ilk okumasını birlikte yaptığım Floransalı hocam Dr. Luciano Parenti'ye değerli yardımları için teşekkür ederim. Işıl Saatçioğlu, Ardıç, Ağustos 1990. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.